Tefsir Saati. Doktor Adem Ergül. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Pek muhterem kardeşlerim, bugünkü tefsir meclisi dersimizde Cenab-ı Hak lütfederse Ali İmran suresinin 59. ayetinden başlayacağız. İnşallah niyetimiz 68. ayete kadar gitmek. Ali İmran suresi genelde Hristiyanlardan daha çok bahseden bir sure-i celile. Onun için yine geçen dersimizde başladığımız konunun devamı gibi İsa Aleyhisselam'la ilgili bir ayetle başlıyoruz. Estağfirullah. İnne meteli İsa indallahi kemeteli Adem. Halakahu min turabin thumma gale lehu kün feyekun. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki İsa'nın durumu Allah katında Adem'in durumu gibidir. Nitekim Allah Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratmış, sonra da ona ol demiş, o da insanoğlu vermiş. Şimdi bu tabi Necran Hristiyanları var. Esas bu Âl-i İmrân suresinin 30 ya da 80 kadar ayeti onlar hakkında indiği ifade ediliyor. Necran Hristiyanları 60 kişi kadar bir grup olarak gelmişler Medine-i Münevvere'ye. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili hem onu yakından tanımak hem de onunla bazı konuları tartışmak için gelmişler. Ve onların içinde de İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğuna inananlar çoğunlukta. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu ispat için şöyle delil de getiriyorlar. Bak diyorlar, sen de kabul ediyorsun. İsa Aleyhisselam babasız dünyaya gelmiş. Beşikteyken konuşmuş. Ölüleri diriltmiş. Ahmayı iyi etmiş. Çamurdan kuş şeklinde bir suret yapmış. Sonra üflemiş, kuş olmuş diye böyle kendilerince delil getiriyorlar. Cenab-ı Hak burada onların o delillerini çürüterek adeta buyuruyor ki İsa'nın durumu, doğumundaki babasız olarak dünyaya gelişi Adem'in durumu gibidir. Nitekim Adem Aleyhisselam da hem annesiz hem babasız dünyaya gelmiştir. Onun da anne babası yoktur. Eğer birisi Allah'ın oğlu olacak olsa Adem Aleyhisselam, hani sizin iddia ettiğiniz gibi babasız dünyaya gelmesi birinin onun Allah'ın oğlu olduğunu gösterecekse Adem Aleyhisselam ondan iki kere daha önde Allah'ın oğlu olma hakkına sahip olurdu anlamında onların o görüşlerinin yersizliğini, İsa Aleyhisselam'ın bir ilah değil, Allah'ın yarattığı bir kul olduğunu Yüce Rabbimiz burada bize izah etmiş oluyor ya da açıklamış oluyor. Allah diyor Adem'i topraktan yarattı, sonra da ona ol iradesi tecelli etti. Nasıl, ne olmasını diliyorsa Cenab-ı Hak ona artık söz olarak mı Yüce Rabbimizden sadır oluyor ol şeklinde, yoksa sadece irade olarak mı sadır oluyor, biz bunu bilmiyoruz. Ancak burada kavl kelimesi, gâle lehu kün feyekün deyince bir söz var işin içinde. Ol diyor Yüce Rabbimiz, o da oluyor. O Yüce Rabbimizin artık yaratılışının bir şekli diyelim. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu konu dile getirilir. Allah'ın emri bir şeyin olmasını murad etti mi ona ol der, o da olur buyuruluyor. O irade-i subhani, tabi sıradan bir irade değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaratması bu şekilde. El-hakku min Rabbik. Ey Nebi-i Ekrem diyor adeta Cenab-ı Hak. Hakikat Rabbinden gelendir. Yani sağın solun söylediğine çok fazla bakma. Bütün hakikat, gerçek anlamda tam da gerçeğe mutabık olan bilgi haktan gelendir, Allah'tan gelendir sana. Onun için فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ sakın şüphecilerin arasında yer alma. Yani şöyle de olabilir mi acaba, böyle de olabilir mi diyerek sağın solun söylediği, bu söyleyen kendini alim, ruhban, aziz, neyse keşiş zanneden kimseler de olabilir. Kendilerince önceden bir takım ehli Kitabullah'ın ya da Tevrat'ın, İncil'in bilgisine sahip kimseler de olabilir. Ancak onlar da netice itibariyle Allah'tan gelen kitaplar ama tahrif etmişler, insan eli değmiş. O bakımdan sana hakta, sana gelen haktır diyor Cenab-ı Hak. Sana gelen haktır, hakikattir, yegane gerçek odur. Efendim, sakın şüphe edenlerin içinde yer alma, onlardan olma, şüphe etme. Bu noktada gönlüne zerre kadar bir toz inmesin. Şüphenin zerresi gönlüne inmesin anlamında Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir burada Cenab-ı Hakk'ın özel bir duyurusu oluyor adeta. Sen diyor haktan gelene dikkatini ona teksif et, onu gerçek kabul et. Onun dışındakiler seni çok fazla tereddüde düşürmesin. Herkes bir şeyi söyleyebilir. İşte çıkar efendim, ben de laboratuvarda test ettim, efendim şöyle oldu diyebilir. Değil mi işte insanın yaratılışı hakkında yok evrimdir, yok devrimdir, her neyse bir takım şeyler. Yok maymundan geldi, şuradan geldi, buradan gitti. Bir takım kendilerince sonuçlara ulaştıklarını ifade ediyorlar. Kendi araştırmalarına göre öyle sonuçlara eriştiklerini söylüyorlar. Ha, erişilen sonuçlar Kitabullah'la, Allah'ın verdiği bilgiyle birebir örtüşürse problem yok zaten. Ama bir mümin için, bir Müslüman için eğer tabii doğru anlıyorsak, o da bizim de burada şöyle bir şeyi sormamız lazım. Gerçekten bu ulaşılan sonuç acaba bizim Kur'an'ın ilgili ayetlerini anlayışımızda bir problem olabilir mi? Yanlış anlamış olabilir miyiz diye bunu sorgulamak tamam, bu gerekli. Ama diyelim Kur'an-ı Azimüşşan'ın beyanı son derece açık, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bilgiler son derece net ama falan böyle dedi, filan böyle dedi, filan filozofun şöyle de bir görüşü var, şöyle olmuş, böyle gitmiş hikayeleri bizim de gönlümüzü bulandırmamalı. Aslında Cenab-ı Hak Habib Edibi'nin şahsında bizi de efendim terbiye ediyor. El hakku min rabbik. Ha, hakikat Rabbinden gelendir. Ondan gelen hakikattir. Onun dışındakiler hakikat olmayabilir. Hepsi yanlıştır demiyoruz ama hakikat olmayabilir. Rabbinden bir şey geldiyse, bir bilgi geldiyse onda şüpheye düşmek müminin işi, Müslümanın işi olamaz. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Her kim seninle bu konuda mücadeleye girmeye kalkarsa, mücadele ederse, cidale çıkarsa, münakaşaya tutuşursa, kendince bir takım hüccetler ileri sürüp, deliller ileri sürüp diyor efendim, seninle mücadeleye kalkışırsa ama ne zaman? مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Sana ilim olarak bir takım bilgiler geldikten sonra, ilim Allah'tan gelen bilgi burada. Allah'tan sana hakikat bilgisi geldikten sonra seninle birileri çıkıp da karşılıklı mücadeleye girişecek olurlarsa, münakaşaya tutuşacak olurlarsa, artık sen eminsin, Allah'tan gelen bilgiye tam inanıyorsun. Böyle bir durum sana gelmiş, Allah'tan hakikat bilgisi gelmiş ve o konuda seninle birisi mücadele ediyor. Bu İsa Aleyhisselam'ın konumu olabilir. Nedir o? Allah'ın oğlu değil diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O Allah'ın kulu ve Resulüdür diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hak onu efendim Adem Aleyhisselam'ı yarattığı gibi işte babasız dünyaya getirmiştir. Bu bilgi Allah'tan geliyor Peygamberimize. Ve eğer diyor bu bilgiye rağmen bu olur, bu konu olur, başka bilgiler de olabilir. Allah'tan gelen herhangi bir bilgi konusu olabilir. Sadece İsa Aleyhisselam meselesi değil bu. Olursa şöyle söyle, fekul, de ki seninle mücadeleye girişenlere, ki bunlar daha çok Necran Hristiyanları, işte Peygamberimizin Mescid-i Nebevi'nde hatta misafir edilmişler. Kendi ibadetlerini bile orada yapmışlar. Mescid-i Nebevi'de Efendimiz izin vermiş onlara. Kudüs'e doğru dönerek kendi ibadetlerini gerçekleştirmişler. İçlerinde alimleri var, reisleri var, ileri gelenleri var kendi Necran halkından. Onlara de ki diyor Yüce Rabbimiz. فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ Hadi gelin bakalım. Çocuklarımızı, oğullarımızı çağıralım. Biz kendi oğlumuzu, evlatlarımızı çağıralım. Siz de çağırın. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ Efendim, biz hanımlarımızı, kadınlarımızı çağıralım. Siz de çağırın. Ve enfusena ve enfuseküm. Aralarında biz de olalım. Biz de olalım, siz de olun. Yani oradaki bir grup var zaten. Olalım. Thümme nebtehil fe nec'al la'netallahi alel kâdibin. Sonra Allah'a yalvaralım, niyaz edelim, dua edelim. Efendim, kim yalancıysa Allah'ın laneti onların üzerine olsun diye Allah'a niyaz edelim. Böyle bir meydan okutuyor. Buna mübahele ayeti deniyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da. Şimdi adamlar tabiri caizse Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliğini kabul etmiyor. İlk bakışta inkar ediyorlar. Onun verdiği bilgiler değil, kendi söylediklerinin daha doğru olduğunu iddia ediyorlar. Ortada başka bir şey kalmıyor. Buna lanetleşme deniyor karşılıklı. Siz de dua edin, biz de dua edelim. Bakalım diyor, Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Lanet, Allah'ın rahmetinden uzak olmaları anlamında bir beddua oluyor aslında. Ve Efendimiz bu ayeti onlara okuyor. Bakın diyor, gelin bakalım. Madem siz İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu söyleyip duruyorsunuz, onun yaratılışını delil getirerek. Hadi bakalım, siz mi daha doğrusunuz, biz mi daha doğruyuz? Şimdi çocuklarımızı ortaya koyalım, hanımlarımızı ortaya koyalım, kendimizi ortaya koyalım. Kim yalancıysa Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyelim. Bu ayeti Efendimiz okuyunca, onları davet edince diyorlar ki biz hemen buna karar veremeyiz. Kendi aramızda bir konuşmamız lazım. Kendi aralarında konuşuyorlar. İşlerinden birisi diyor ki vallahi diyor bak diyor siz de biliyorsunuz bu peygamber diyor. Peygamberle diyor böyle kim mücadeleye girdiyse onun nesli kurumuştur diyor. Helak olmuştur diyor. Madem diyor kabul etmeyeceksiniz dinini, hiç olmazsa bu adamla anlaşın, savuşun diyor buradan. Yani tabiri caizse bir an önce buradan uzaklaşın. Yoksa diyor hem biz helak oluruz, hem çoluk çocuğumuz perişan olur, neslimiz kesilir, dinimiz de tamamen unutulur diyerek korkuyorlar ve böyle bir mübahileye girişemiyorlar. Tabii aslında vicdanen demek ki onlar da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek peygamber olduğunu aslında inanmışlar. Ama inatla demek ki kabul etmemekte direniyorlar. Bu sebeple buradaki mübahale ayeti Efendimizin de aynı zamanda onların nezdinde de gerçek peygamber olduğunu ortaya koyan bir uygulama olmuş oluyor. Hatta Efendimiz buyuruyorlar ki eğer diyor onlar kabul etmiş olsalardı bakınız canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki helak diyor o Necranlılara son derece yaklaşmıştı. Eğer lanetleşmeye girmiş olsalardı maymunlar ve domuzlar haline getirilecekler. Bu vadi ateş olup onları yakacak ve Allah Necran halkının kökünü kurutacaktı. Ağaçların tepelerindeki kuşlar bile yok olacaktı. Bunlar kendi memleketleri. Bir yıla kalmayacak bütün Hristiyanlar helak olacaklardı buyuruyor. Taberi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. Allah'ın hep rahmetini efendim dileyelim. Allah'ın lanetini gerçekten Allah muhafaza buyursun. Onun zerresini bile üzerimize çekecek işler yapmayalım. İlahi lanet bir insanın ya da ailenin ya da toplumun üzerine inecek olsa o aile, o toplum, o fert Allah muhafaza buyursun. İlahi rahmetten tarz edilince ne olacağını kimse tahmin edemez. Onun için Yüce Rabbimizin yani belki Müslüman olarak da olabildiğince insan kimseye lanet okumamaya gayret etmeli. Ama kafirlere lanet okunabilir. Efendim münafıklara lanet okunabilir. İslam düşmanlarına lanet okunabilir. Yani bu çerçevede. Fakat bazen dil alışkanlığıyla insan Allah korusun lanet olsun diye veriyorsun mesela. Duaları kabul icabet saatine geliverir. Bazen insan eşine, bazen çocuğuna, bazen hatta arabasına, atına neyse söyleyiverir. Bundan kaçınmak lazım. Hatta bir seferde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beraberinde bulunanlardan bir tanesi devesine lanet ediyor. Lanet olasıca diyor. Efendimiz o deveyi salın diyor. Sen de in üzerinden diyor. Lanetli bir varlık bizimle beraber yol devam edemez diye Efendimiz ikaz ediyor. İnsan bazen arabasına bile bozuldu diyelim yolda. Değil mi? Oluyor bazen. Motor bozuldu diyelim. Ya da çalışıyorsun, makine bozuldu. Lanet olsun dememek lazım. Bu kelimeyi özellikle kullanmamak lazım. Dili alıştırmamak lazım lanet kelimesine. Bu bakımdan önemli bir edep. Allah'ın ayetlerinin bize öğrettiği önemli edeplerden bir tanesi. Demek ki bu tür şeyler bazen laneti çekiyor. Üzerinize çekiyor. Allah muhafaza buyursun. O şeye çekiyor. İnne hâzâ lehuvel kasasul hak. Mutlaka bu anlatılan diyor tam bir gerçek bir kıssadır. Gerçek bir vakıadır. Ve mâ min ilâhin illallah. İlah namına Allah'tan gayri hiçbir varlık yoktur. Yani ibadete layık Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Yani onun için İsa Aleyhisselam ne kadar olağanüstü bir peygamber olursa olsun, ne kadar onda mucizeler tecelli ederse etsin, efendim babasız dünyaya gelmiş, beşikteyken konuşmuş, ölüleri diriltiyormuş, şu oluyormuş, bu oluyormuş, bütün bunlar onu ilah yapmaz diyor Cenab-ı Hak adeta. Yerde, gökte, hiçbir yerde Allah'tan gayri ilah yok. Yani yegane kul olunacak olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur, mabut yoktur diye Yüce Rabbimiz tekrar bunun altını çiziyor. Ve innallâhe lehuvel azizul hakim. Ve Allah'tır aziz ve hakim olan. Yani izzetin tamamı ve yaptığını sapasağlam yapan, üstelik hikmetlerle donatan yalnız yüce Allah'tır. Yani Allah'ın dışındaki varlıklarda izzet de Allah'ın verdiği kadar bir izzet olur. Hikmet de Allah'ın verdiği kadar olur. Onun için el-aziz ve el-hakim ancak odur. Fe'in tevellev, şayet yüz çevirecek olurlarsa diyor Cenab-ı Hak. Ya bu hakikatler böyle beyan ediliyor. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara bu hakikatleri apaçık okuyor, izah ediyor. Buna rağmen onlar sırt çevirip, yüz çevirip bu hakikatleri kabule yanaşmayacak olurlarsa فَاِنَّ اللّٰهِ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ Allah kimin bozguncu olduğunu en iyi bilendir. Dolayısıyla aslında şöyle diyelim, ilahi hakikatleri kabul etmeyen kimse bir yönüyle müfsit olmuş oluyor. Yani ifsad edici, girdiği yeri bozan, öyle söyleyelim. Girdiği yeri fesada veren, kargaşaya sokan, düzeni bozan, nizamı bozan birisi oluyor. Burada çok ince bir Cenab-ı Hak bize bir edep daha öğretiyor. Allah bir konuda bilgi verdikten sonra, Allah'tan bir konuda hakikat geldikten sonra ona bir şekilde yüz çeviren, bir şekilde sırt çeviren kişi o yeryüzünü fesada veren grubun içinde yer alıyor. Ha, fesat az olur çok olur ama mutlaka bir müfsit oluyor. Mutlaka bir müfsit oluyor. Muslih olmuyor yani, ıslah edici olmuyor. Ki münafıklar daha çok kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman onlar biz ıslah edicileriz derler diyor. Bazen insan işte böyle ilahi emirleri yerine getirmediği zaman müfsit olur da, fesatçı olur da kendi fesatçılığının farkında olmaz. Ya benim niyetim hayır, halis der kendince. İyilik yapıyorum der. Yani ben aklım, kendi düşünceme göre der, kendi kanaatime göre doğrusu budur der. Ha, o kendi kanaati ve düşüncesi eğer ilahi hakikatlerin zıttına bir düşünce ve kanaatse her halükarda bir ifsat vardır orada. Ve o kişi de müfsittir. Onun için gerçekten o fesadın semtimize uğramaması adına Allah'ın ayetlerine karşı hiçbir zaman ne gönlümüzün, ne aklımızın, ne hayatımızın efendim sırt çevirmemesi lazım, yüz çevirmemesi lazım. Aklımız da, kalbimiz de, tefekkür dünyamız da efendim hayatımızda hepsi ilahi mesajlara yönelik olması lazım. Ondan hafiften eğrilttin mi işi arkadaş, hem müfsit oluyorsun, yani ifsad edici oluyorsun, kendin için bozuluyor. İçin bozulduğu için yaptığın işlerde hiçbir zaman nizam ve intizama sebebiyet vermiyor. Tam tersine fesada sebebiyet veriyor. Yeri fesada veriyorsun, göğü fesada veriyorsun. Hani Cenab-ı Hak öyle buyuruyor ya, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْذِ النَّاسِ. Efendim, karada ve denizde insanlar kendi elleriyle yaptıkları neticesinde fesat zuhur ettiler. Yani kendi kendine, öyle diyelim. Allah'ın istemediği, murad etmediği, irade etmediği şeylerin yapılması aslında mutlaka bir fesat doğuruyor. Yeryüzündeki fesadın temeli de bu. İlahi mesajların aksine hareket etmekten kaynaklanıyor. Fert, aile, toplum, işi büyüttüğünüz kadar büyütün. Fesadın boyutları da farklı farklı. Ne kadar yüz çeviriyorsan o kadar fesatçı oluyorsun.
Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati kısa bir aranın ardından devam edecek. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati devam ediyor.
Kul ya ehlel kitab. Yine Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir hitap var. De ki ey kitap ehli. Burada kitap ehlinden kasıt efendim Yahudi ve Hristiyanlar kastediliyor. Elbette kitap ehli sadece onlar mıdır? İşte Zebur gelmiş kimine, Adem Aleyhisselam'ın suhufları gelmiş, Nuh Aleyhisselam'ın suhufları gelmiş. Ama genel anlamda ehli kitap dendiği zaman Kur'an-ı Azimuşşan'da daha çok Yahudi ve Hristiyanlar anlaşılıyor. Efendim kimi alimlerimize göre Sabi'iler denilen bir grup da, yıldızlara tapan bir grup da bu işin içinde anılabilir. Hatta Zübürül Evvelin diye, evvelkilerin kitabı diye geçen ifade Budizm'e efendim delalet eder. Dolayısıyla Hint diyarındaki o Budizm'de ehli kitabın içine girer diyen alimler var ise de müfessirlerin bazıları bu kanaatlerini de serdetseler bile genel anlamda ehli kitap dendiği zaman Tevrat ve İncil'e sahip olan Yahudiler ve Hristiyanlar kastedilir. Burada da zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o muhatap olduğu kitlede, Medine'de işte Hristiyanlar gelmiş Necran'dan. Zaten Yahudiler var orada yaşayan. Yahudiler Mekke Medine'de de var ama çok fazla, sayıca fazla değiller Hristiyanlar, affedersiniz. Yahudiler Medine'yi yurt edinmişler. Orada Yahudi grupları var ayrı ayrı. İşte Kurayza, Kaynuka, Beni Nadir Yahudileri gibi Yahudi grupları var. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimuşşan'da ehli kitap dendiği zaman daha çok işte bu iki gruba hitap edilmiş oluyor. İşte onlara de ki diyor Yüce Rabbimiz, Peygamberimize hitaben, ey ehli kitap, te'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beyneküm. Hadi hepiniz gelin, şu ortak bir kelimede bir araya gelelim. Ortak bir cümle. Son derece adil, hepimizin kabul edebileceği temel bir prensipte bir araya gelelim. Temel prensip. Nedir o? Ella na'budu illallah. Allah'tan başkasının kulu olmayalım. Kulluğu yalnız Allah'a yapalım. Aslında sizin dininiz de normal şartlar altında Tevrat da İncil de size bunu emrediyor. Hepinizin dininin özü tevhid. Allah'tan başkasına kul olmamak üzere kurulmuş. Sistem böyle kurulmuş. Onun için gelin Allah'tan başkasına kulluk yapmayalım. İbadet etmeyelim. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Ona hiçbir şeyi, ama hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Başka devam ediyor. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Bir kısmımız, bir kısmımızı Allah'ı bırakıp da Rabler edinmesin. Yani bir takım ilahlar, Rabler edinmiş olmayalım. فَاِنْ تَوَلَّوْا. Şayet bundan yüz çevirecek olursa, bu çağrıya da sırt çevirecek olurlarsa fakulu ey peygamber ve müminler siz deyin ki işhedu şahit olun ki bi enna müslümun biz Müslümanlarız. Yalnız Allah'a teslim olmuş, yalnız ona kul olan, yalnız onun emirlerine ve nehilerine tam boyun eğen kimseler biziz deyin. Bunu onlara açıkça ilan edin. Şimdi efendim tabi Allah'tan başkasına kul olmamak ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Malum Kur'an-ı Azimüşşan'da Yahudilerin Üzeyr Aleyhisselam'ı, Hristiyanların da İsa Aleyhisselam'ı, maalesef hatta Meryem Validemizi, Ruhul Kudüs'ü Allah'a ortak koştukları biliniyor. Hepsi öyle değil elbette. Ehli tevhid olanları da vardır aralarında. Demek ki peygamberleri böyle ilah seviyesine yükselterek şirkin içine düşmüş oluyorlar. Allah'tan başka mabutlar edinmiş oluyorlar. Yine bazımız yani bir kısmımızı da Rab edinmesin buyurulduğuna göre burada da hahamlarını ve azizlerini, kesişlerini, papazlarını Allah'tan başka Rabler edindiklerine de işaret ediliyor. Çünkü bir başka ayette Estağfirullah اِتَّقَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمْ diye devam eder ayet. Yani onlar ruhbanlarını, işte bir takım rahiplerini yani, efendim azizlerini, din alimlerini Allah'ı bırakıp Rab edindiler. Daha önce de hatırlayacaksınız bu konuyla ilgili bir rivayetten bahsetmiştim. Adi bin Hatem radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra bu ayeti de görüyor, Efendimiz okuyor. Ya Resulallah diyor, biz diyor onları Rab edinmiyorduk. Bu ayetin manası nedir deyince Efendimiz, onlar diyor bir şeyi helal dedikleri zaman siz onu helal sayıyor, haram dedikleri zaman da haram sayıyordunuz. Belki onların helal dedikleri Allah'ın haram kıldığıydı, haram dedikleri de Allah'ın helal kıldığıydı. Siz onlara tam teslim oldunuz. Allah'ın ayetlerine değil, o ruhbanlarınıza, azizlerinize teslim oldunuz. Böyle yapıyor muydunuz? Ya Resulallah böyle yapıyorduk diyor. İşte Allah'tan başkasını Rab edinmek budur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için İslam ümmeti olarak da her zaman için bu nevi yanlışların içine düşülebilir. Bu bakımdan müminler olarak uyanık olmak durumundayız. Gerçekten bir adamın ilmine güvenerek tamamen onun Allah'ın bir haramına, nitekim bazı alimler çıkıyor, alim diye ortaya çıkanlar, Allah faizi apaçık haram kıldığı halde bir yolunu punduna getiriyor kendince, efendim faizi helal demeye getiriyor. Öyle eğiyor, büküyor, bir şeyler yapıyor, o noktaya getiriyor. Sen de onu kabul ediyorsan, işte Allah bir taraftan اَحَلَّ bey'a ve وَحَرَّمَ riba bu ayet bir yerde duracak, Allah alım satımı helal kıldı, faizi haram kıldı ayet duracak. Sen de bir taraftan faizi kendince yorumlayıp, kendince sağa sola çekip ayeti, onu haramlıktan çıkarmaya çalışan insanı kabul edeceksin. İşte bu ne olur? Allah'tan başkasını Rab edinmek olur. Alimleri Rab edinmek olur bazen. Yani her alim dediğin adına, her ilahiyatçı dediğin kimseye efendim dört dörtlük her şeyiyle teslim olmak gerekmiyor. Onun için gerçekten İslam ümmeti olarak hepimizin uyanık olması gerekiyor bu çerçevede. Yine aynı şekilde adam tasavvuf şeyhi diye çıkıyor mesela. Değil mi? İşte Allah dostu diye kendini takdim ettiriyor, bir şey yapıyor. Ona körü körüne bağlanıyor insanlar. Kur'an'a uyuyor mu bunun söyledikleri? Sünnete uyuyor mu? Allah'ın isteklerinin haricinde bir takım istekler oluşuyor mu? Ona dikkat edilmiyor. Edilmeyince zamanla körü körüne bağlanılıyor. Bağlanılınca o da Allah'tan başkasını Rab edinmiş oluyor. Allah muhafaza buyursun. Yani kendini Kur'an ve sünnetle sorumlu hissetmeyen, Allah'ın ayetlerini, Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerini görmezden gelip kendince din uydurduğu halde, bir dindarlık uydurduğu halde o dindarlığı aynen kabul edersiniz, siz de Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı konumun içine düşersiniz. Allah muhafaza buyursun. Çok hassas bir noktadır. Çok hassas bir noktadır. Efendim bu şeylerden bahsediyor, Yahudi ve Hristiyanlardan. Müslümanlar buna düşmez dememeli. Bu her dönemde düşülmüş, her devirde bu nevi sapkınlıklar olmuş. O sapkınlıkların peşinden de binlerce, milyonlarca insanlar gitmiş efendim. İslam dünyasında da işte bir takım Kendi peygamberim diye çıkan olmuş. Mehdi'yim diye çıkan olmuş. Peşine düşen yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan olmuş. Sorgulamadan tabiri caizse Kitabullah'la ve Habib-i Ekrem Efendimiz'in ölçüleriyle onu teraziye koymadan körü körüne bağlanılmış ve maalesef hem kendileri sapmış hem de saptırmışlar. Bu bakımdan önce alimlerin, tabii bu anlamda ariflerin, gerçek ariflerin sorumlulukları var. Osmanlı döneminde mesela hem Şeyhülislamlık var hem de Meclis-i Meşayih Reisliği var. Meclis-i Meşayih Reisliği nedir? Kim gerçek şeyh efendidir ya da terbiyecidir diyelim, mürebbidir, sufidir, kim sahtekardır tabiri caizse ona ayırt ediyor. Şimdi gazetelerde okuyorsunuz değil mi yani? Her gün olmasa bile sık sık karşımıza çıkıyor. İşte kadınlara şöyle yaptı, erkeklere böyle yaptı, neyse şunu böyle yaptı, şöyle yaptı diye nice nice ticari anlamda aldatan, şehvetinin düşkünü, efendim birilerine parayla satılmış, birilerinin belki istihbari faaliyetlerinin odağı olmuş. Bir zamanlar onu da gördük. Kullanılıyor, istihbarat kullanıyor bunu. Üç tane efendim elbise, neyse cübbe giyiyor üstüne, bir sarık sarıyor falan, sakalını uzatıyor. Kendince de 3-5 kelamı öğreniyor, 3-5 kitap okumuş, onun bilgisini aktarıyor. Sonra ümmetin önüne geçiyor, masum insanların, son derece efendim belki iyi niyetli insanların önüne geçip, Allah muhafaza buyursun, Allah'tan başka kendini Rab ilan ediyor. Ben Rabbim demese bile yaptığı iş Rablik. Onun için Cenab-ı Hak bunu Yahudi ve Hristiyanların tarihini bize anlatırken buna da dikkat çekiyor. Efendimiz'e de gelin diyor, ey ehli kitap, Allah'tan başkasının kulu olmayalım. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve bir kısmımızı da Allah'a bırakıp Rabler edilmesin. Böyle bir çağrıda bulun diyor. Onlara Efendimiz bu çağrıda da bulunuyor. Şayet diyor yüz çevirecek olurlarsa senden vebal gitmiştir. De ki şahit olun biz Müslümanız. Yani Allah'tan gelene tam teslim olmuşuz. Allah ne dediyse ona yürekten gönül vermiş ve boyun eğmişiz, teslim olmuşuz. Bunu onlara ilet diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak emrediyor. Ya ehlel kitap, ey ehli kitap. Yani Cenab-ı Hak onlara bakınız çok da değer veriyor bir yönüyle. Neden değer veriyor? Çünkü çok kıymetli peygamberler göndermiş kendisine Yüce Rabbimiz. Musa Aleyhisselam gibi bir peygamber gelmiş. İsa Aleyhisselam gibi bir peygamber gelmiş. Tevrat gibi bir kitap inmiş. İncil gibi kitaplar inmiş. Zebur gelmiş. Beni İsrail'e birçok peygamber göndermiş daha. Onların da kaybolup gitmesini Yüce Rabbimiz istemiyor. Habire uyarıyor. Bu peygamberle uyarıyor. Peygamberimiz vasıtasıyla uyarıyor. Ya ehlel kitab, ey ehli kitab, lime tuhaccune fi İbrahim ve ma unziletit tevratu vel incilu illa min ba'di. Tevrat da, İncil de İbrahim Aleyhisselam'dan sonra indirildiği halde niye İbrahim Aleyhisselam hakkında hala mücadele edip durursunuz ki? İşte Yahudiler gelmişler, İbrahim Yahudiydi demişler. Hristiyanlar gelmiş, yok demişler. İbrahim Hristiyandı, İseviydi. Yani en basit bir kural. Nedir o? İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'dan da önce, efendim Musa Aleyhisselam'dan da önce Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, de ki onlara, ey ehli kitap, siz niye İbrahim hakkında ileri geri böyle hala tartışıyorsunuz ki? Üstelik Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Ondan sonra indirilen bir dine nasıl İbrahim Aleyhisselam Yahudi olur, nasıl Hristiyan olur? Bunu söyle onlara diyor. Efela ta'kilun, de ki hiç kafanız çalışmıyor mu? Hiç akletmiyor musunuz? Yani bu kadarını da mı düşünemiyorsunuz? Yani bu kadar basit efendim bir şeyi nasıl iddia edebiliyorsunuz? Hiçbir gerçekliği olmayan. Hatta bazı alimler derler ki, buradan derler, tarih ilminin önemi ortaya çıkar. Cenab-ı Hak onlara adeta tarih ilmiyle cevap vermesini Efendimiz'den istiyor. Birisi önde, birisi sonda. Artık bunu bilirsen, tarihi doğru bilirsen, bazen karıştırılıyor hakikaten. Tarih bilgisi Sağlam bir adam geldi mi, diyor ki senin söylediğin zatla onun arasında diyor 200 sene var diyor mesela, atıyor şimdi öyle bir bilgi veriyor. Sen bu görüşmüş gibi anlatıyorsun diyor. Halbuki onlar görüşmediler diyor. Öyle mi ya falan diyorsun sonra. Boşa düşüyorsun hemen. Onun için tarih bilgisi son derece önemlidir. Gerçekten. Yüce Rabbimiz bunu sık sık zaten tarihi hadiseleri, kıssaları bize anlatarak onun ehemmiyetine de ayrıca dikkat çekmiş oluyor. Burada da tarih ilminin böyle münazaralarda, münakaşalarda ya da hakikati kabul ettirmede etkin olduğunu Yüce Rabbimiz bu ayetle bize de işaret etmiş oluyor. Ha entum هَاُولَٰئِ حَاجَدْتُمْ ف۪ي مَا لَكُمْ بِه۪ي عِلْمٍ. Hadi, hadi diyor Cenab-ı Hak. Hakkında ilminiz olan konuda bir takım şeyler söylemeniz, hüccet getirmeniz, delil getirmeniz tamam. Bu anlaşılır bir şey. Ama فَلِمَ تُحَاجُّونَ ف۪ي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِه۪ي عِلْمٍ. Peki gerçeğe dair hiçbir bilginiz olmayan konuda niye habire inat edip mücadeleye devam etmeye çalışırsınız, münakaşaya girişirsiniz. Demek ki buradan bir şey daha. İnsan gerçekten sağlam bilgisi olmadığı konuda cengi cüdal etmeyecek. Münakaşaya girmeyecek, münazaraya girmeyecek. En azından şunu diyecek, ben bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip değilim şu an. Bununla ilgili şu an bir şey söyleyemiyorum. Ama daha sonra bu konuyu da araştırayım, falan gün beraber olalım, bir araya gelelim. Ondan sonra konuşalım demeli. Bazen hakikaten aceleye getiriyorsun bir şeyi. Bilmediğin bir konuda gerçekmiş gibi inadına savunuyorsun. Sonra da mahcup oluyorsun tabii. Bakıyorsun ki dediğin gibi değil. Farklı çıkmış. Hatta insan derler bildiği konuyu bile tekrar bakmalı. Yani bu noktada eğer bir hakikat ortaya çıksın diye karşılıklı bir müzakere ya da münazaranın içindeyseniz bildiğiniz konuda konuşacaksınız. Bilmediğiniz konuda susacaksınız, araştırıp gelip sonra konuşacaksınız. İşin doğrusu bu. Cenab-ı Hak da bu adeta metodolojiyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şahsında bütün insanlığa da öğretmiş oluyor. Hadi diyor bilginiz olan konuda bir takım deliller ortaya koyuyorsunuz, tamam. Ama bilginiz olmadığı konuda ki İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bir bilgileri yok. Niye diyor Cenab-ı Hak, münazaraya devam ediyorsunuz, mücadeleye devam ediyorsunuz? وَاللّٰهُ يَعْلَمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Gerçek bilgilerin hepsini Allah bilir ama siz bilmezsiniz. Siz bilmezsiniz. Yani bilgilerin, gerçek bilginin, ilmin tamamı Allah nezdindedir. Size ne öğretildiyse, ne kadar verildiyse sizin bilginiz o kadardır. Öyleyse bu peygambere inen adeta şöyle denilmiş oluyor. Siz Tevrat ve İncil'de okuduğunuz kadar bir bilgiye sahipsiniz. Onun da gerçek, işte tahrif edilmemiş alanları ile ilgili. Bu peygambere sürekli Allah tarafından bilgi geliyor şu an. Onun için onun bilgileri sizi de kuşatan bilgilerdir. Onun kaynağı şu an canlı bir şekilde Yüce Rabbimizdir. Öyleyse Allah bilir siz bilmezsiniz. O zaman bu peygamberin verdiği bilgiye siz efendim tam tabi olun. O gerçekliğe inanın. Kendi kafanıza, zannınıza, kanaatinize ilim diye sarılmayın diyor Cenab-ı Hak. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Mâ kâne İbrahimu. Bak şimdi Cenab-ı Hak gerçek bilgiyi veriyor şimdi. Bakın diyor. Siz atıyorsunuz diyor adeta rastgele. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. O İbrahim, yani İbrahim Aleyhisselam ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. İbrahim Aleyhisselam hanif bir Müslümandı. Hanif, batıl inançlardan uzak, tevhid inancına sahip kimse demek hanif. O muvahhitti, müşrik değildi. Artı Müslim'di. Yani Müslim derken tamamen Hakk'a teslim olmuş bir Müslümandı o. Yani Müslümandı derken Peygamberimize gelen İslam'ı kabul etmiş bir Müslümandı anlamında değil burada. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri gelen yalnız Allah'a teslim olmanın ve Allah'tan gelene teslim olmanın adı olan o İslam'a zaten o şeydi. Bütün hak dinlerin özü olan o Hakk'a teslimiyeti. hattan gelene teslimiyeti esas alan bir Müslümandı demek. O ne Yahudiydi, ne Hristiyandı. O Hanif yani muvahhid, ehli tevhid, Allah'a hiçbir şey şirk koşmayan, Hakk'a tam teslim olan bir zat-ı muhteremdi diyor Cenab-ı Hak adeta. Bir zattı o. Ve mâ kâne minel müşrikîn, o asla müşriklerden olmadı. Aslında burada ince bir tariz var. Yani ey Yahudiler, Üzeyr'i Allah'ın oğlu kabul etmekle siz de şirkin içine düştünüz. Ey Hristiyanlar, siz de İsa'yı Allah'ın oğlu kabul ederek, ona da bir ilahlık payesi vererek siz de şirkin içine düştünüz. Düştüğünüz bu şirk bataklığına İbrahim'i çekemezsiniz diyor ayette Cenab-ı Hak. Yani İbrahim böyle değildi, müşriklerden değildi. Siz Yahudi ve Hristiyan diyerek ona da şirk bulaştırmak istiyorsunuz. Yok öyle diyor Cenab-ı Hak. Peygamberini oradan çekiyor. Onların kanaatlerinin içinden çekip çıkarıyor. O tertemiz, arı duru bir ehli tevhid Müslümandı diyerek İbrahim Aleyhisselam'ın gerçek kimliğini ortaya koyuyor. İnne evlennâsi bi İbrahim'e lellezîne tebeûhû ve hâzen nebiyyû vellezîne âmenû. Şimdi Yüce Rabbimiz tabi gerçekten İbrahim Aleyhisselam'a ayrı bir sevgi lütfetmiş. Herkes seviyor. Yani Allah düşmanı hariç Yahudisi de seviyor, Hristiyanı da seviyor İbrahim Aleyhisselam. Onun için bazen İbrahimi dinlerin diyaloğu diyerek İbrahim Aleyhisselam'da birleşelim anlamında çağrılar oluyor. İbrahim Aleyhisselam'da birleşseler zaten Müslüman olurlar yani netice itibariyle. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın böyle bir sevgisi gönüllere yerleştirilmiş demek. Onlar da sahiplenmek istiyorlar. Cenab-ı Hak da hani İbrahim Aleyhisselam'a kim daha yakın? Onu Yüce Rabbimiz kendisi beyan ediyor. İnne evlennâsi bi İbrahim. İbrahim'e en yakın olan, ona en yakın olan kimdir? Lellezîne tebeûhû. Ona tabi olanlardır. Tebaiyette ne noktada? İbrahim Hanif'ti değil mi? Ehli tevhiddi. Müşrik değildi. Allah'a tam teslim olandı. Ha, bu noktalarda ona kim tabi olduysa efendim en yakın odur. Bir kendi döneminde ona tabi olanlar tamam. Ama kıyamete kadar bu çerçevede tabi olan da olabilir. Ehli tevhid olarak. Allah'tan gelene tam teslim olarak. Başka kim? Ve hâden nebiyyü. Bu peygamber diyor. Bu peygamber. Yani sizin tartıştığınız peygamber var ya. En yakın İbrahim Aleyhisselam'a budur. Başka vellezîne âmenû. Bir de onunla beraber iman edenlerdir. İbrahim'e en yakın olan, yani akidede en yakın olan, kullukta en yakın olan, kulluk kalitesinde diyelim en yakın olan, makbuliyette en yakın olan, ona tabi olan bu peygamber ve onunla beraber olan müminlerdir diyor Cenab-ı Hak. Vallahu veliyyül müminin, Allah müminlerin velisidir. Yani müminlerin işlerini deruhte eden, onlara sahip çıkan, onlara mevlalık yapan, onlara dostluk yapan Allah'tır. Allah bu müminlerin velisidir. Yani yoksa böyle bir müminlikten müşrikliğe düşmüş, şirke düşmüş efendim İbrahim'in yolundan, milletinden ayrı düşmüş, tevhidden ayrılmış kimselerin dostu değildir Allah. Allah müminlerin dostudur. Yüce Rabbimiz inşallah bizi bütün peygamberlere yakın olanlardan eylesin. Hususiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a. Onlar hepsi bizim peygamberlerimiz. Onun için Yüce Rabbim onları bize dost kılsın. Bize onlara dost kılsın. Allah'ımız öyle buyurur. Bu peygamberler sayar kendilerine nimet verdiği kimseleri. Minen nebiyyin, nebiler der. Ve sıddıkın, sıddıklar der. Ve şühedâ, şehitler. Ve salihin, ve salihler der. Arkasından buyurur ki, ve hasüne ulaike rafîkâ. Onlar ne güzel arkadaşlar der. Hakikaten o safın içine girmek lazım. En azından onların hepsini sevmek lazım. Peygamberlerin hepsini sevmek lazım. Sıddıkların hepsini sevmek lazım. Şehitlerin hepsini sevmek lazım. Salihlerin hepsini sevmek lazım. Mümkünse onlara benzemeye çalışmak lazım ki o safın içine girelim. Yani Allah'ın huzurunda o topluluğun içinde beraber olalım. Cenab-ı Hak cümlemize o güzelliği, o büyük nimeti lütfeylesin inşallah. Rabbimiz lütfederse bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Yani 69. ayet-i kerimeden, Âl-i İmrân suresinin 69. ayetinden devam etmiş olacağız. Rabbimiz izin verirse inşallah. Peki efendim. Lillahi Teala'l-Fatiha.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati programını dinlediniz.